İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 43.
9. Yuli bu sözleri söylerken Pamfili'nin minik oğlu koşarak odaya girip babasının yanına sokulmuş. Yuli'nin karısının okşamalarını aldırış etmiyormuş bile. Pamfili içini çekmiş, oğlunu okşamış, sonra ayağa kalkmış ama Yuli onu oturup yemeğe kalması için ikna etmiş. Evlenmene, çoluk çocuğa karışmana şaşırdım doğrusu. Sizlerde mal mülk yok. Böyleyken çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Çocuklarınızın güvenli bir geleceği olmadığını biliyorsunuz. Nasıl rahat oturabiliyorsunuz? Bizim çocuklarımızın hayatı neden sizinkilerden daha az güvenli olsun? Köleleriniz, malınız, mülkünüz yok da ondan. Karım Hristiyanlığa yatkın olduğu için hayatla ilgisini kesmek istediği bir dönem olmuştu. Hatta ben de onunla gidecektim. Fakat bizi en çok korkutan şey çocuklarımızın önündeki güvensizlik ve sıkıntı ihtimaliydi. Bu hastalığım zamanında olmuştu. Sürdüğüm hayat bana çok budalaca geliyordu ve hayatla ilgimi kesmek istedim. Fakat o an karımın endişeleri ve bana bakan doktorun açıklamaları beni hayatınızın sadece bekarlar için iyi bir hayat olabileceği, evli çoluk çocuklu insanlara göre olmadığı noktasında aydınlattı. Sizin anladığınız biçimdeki hayatta insan soyu er geç tükenecektir. Bunun için buraya çocuğunla gelmen beni şaşırttı. Hem çocuğum bir tane değil, üç tane. Evde biri memede, biri 3 yaşında, iki çocuğum daha var. Bu nasıl olabilir, bana anlatır mısın? Anlamıyorum doğrusu. Ben hayatla bağımı koparıp yanınıza gelmeye hazırdım. Fakat düşündüm ki çocuklarım için böyle bir hayat benim için iyi olduğu kadar iyi olmayacak. Çocuklarıma kıymaya hakkım yok. Bunun için onlarla beraber burada kaldım. Onların düzenini bozmak istemedim. Şaşılacak şey. Biz ise tam tersini düşünüyoruz. Yaşı ilerlemiş olanlar dünyaya ayak uydurmuşlardır, yaşayıp giderler. Bir dereceye kadar da haklı olurlar. Fakat ya çocuklar? Dünyada birlikte yaşayıp da onları bu dünyaya uydurmaya çalışmak ne korkunç bir şey. Dünya ne çekiyorsa hep bu kandırmalardan çekiyor. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Fakat yazık ki kötülüklere meydan veren insanlar çok fazla. İsa bize der ki, çocuklar gibi olmadıkça cennete giremezsiniz. Bunu sana itiraz etmek için söylemiyorum. Gerçek olduğu için söylüyorum. Bu söz gösteriyor ki asıl yaşam bizim yaşadığımızdır. Fakat Hristiyan ailesinin nasıl olur da yaşamak için belli bir yolu olmaz. Bize göre tek bir yolu vardır. O da seve seve çalışması. Sizin yolunuzsa zorlamadır. Zorlama ise para, pul nasıl ortadan kaldırılırsa öyle ortadan kaldırılır. O zaman ortada sadece insanların işi ve sevgisi kalır. Biz her zaman daha çok çalışılması gerektiğine inanırız. Yok yok. İsa'nın dininden şüpheye düşseydim, gereklerini yerine getirirken duraksasaydım, sizin putperestlerin yetiştirdiği çocuğu ve çocuğun içinde yetiştiği şartı görünce duraksama ve şüphelerim o an biterdi. Bazı insanlar saray, köleler ve yabancı devlet ürünleriyle yaşaya dursunlar. Çoğu nasıl yaşamak gerekiyorsa öyle yaşar. Yaşamak için çalışmak lazımdır. İnsanlar kendi dışındaki insanları zorla kendine hizmet ettirmek istiyor. Sevgi yok dünyamızda. İnsanları zorla çalıştırarak geleceğimizi güvence altına almakla sevginin bizlere vereceği güvenceden o kadar uzaklaşıyoruz. İnsan çalışmayarak lüks bir hayat yaşadığı müddetçe iş kabiliyeti azalır. Böylece gerçek güvenceden mahrum kalır. İşte insanlar çocuklarını sefaat içinde yetiştirerek onların hayatını sağlama aldıklarını zannediyorlar. Mesela senin oğlunla benim oğlumu ele alalım. Onlara bir yere bir haber ulaştırmaları için görev verelim. Bakalım hangisi işini daha iyi yapacak. Sonra onlara bir şeyler öğretmeye çalışalım. Bakalım hangisi daha canlı başla öğrenecek. Hayır, Hristiyan hayatı sadece çocuğu olmayanlar için mümkündür deme. Bu korkunç sözleri söyleme. Tam tersine, yalnızca çocuğu olmayan putperestlerin inançları bu şekildedir. Fakat şu ufaklıkların bir tanesinin kanına giren bunun acısını çekecektir. Evet, belki de haklısın ama çocukların eğitimine başladık bir kere. En iyi öğretmenlerden ders alıyorlar. Varsın bizim bildiklerimizin hepsini onlar da öğrensin. Bundan zarar gelmez. Sonra benim için de onlar için de daha vakit var. Hele bir büyüsünler, akıllansınlar. O zaman kendi kararlarını kendileri verirler. Belki de yanımıza gelirler. Belki o zaman ben de gelirim. Ancak gerçekleri öğrendiğiniz zaman özgür olursunuz. İsa insana tam bir serbestlik tanır ama sizin dininiz asla tanımaz. Sağlıcakla kal diyerek oğlunu alıp gitmiş Pamfili. Bu konuşma üzerinden biraz zaman geçmiş ve mahkeme Yuli'nin söz verdiği gibi halk önünde olmuş. Yuli, Pamfili'yi dinleri uğruna ölen arkadaşlarının cesetlerini toplarken görmüş ama devletten korktuğu için yanına gidememiş ve onu çağıramamış. 10. Bu olaylardan sonra aradan bir 10 yıl daha geçmiş. Yuli'nin karısı ölmüş. Hayatı kamu işleriyle kah yakaladığı, kah kaçırdığı post peşinde geçiyormuş. Çok zengin olmuş. Gün geçtikçe de zenginliği artıyormuş. Oğulları büyümüş. En büyük oğlu şatafatlı bir hayat sürmeye başlamış. Parayı tıpkı babasının gençliğinde harcadığı gibi harcıyormuş ve gün geçtikçe daha çok paraya ihtiyaç duyuyormuş. Yuli ile babasının arasındaki didişme, kin, hor görme, kıskançlık şimdi Yuli ile oğulları arasında yaşanıyormuş. Bu sırada yeni vali Yuli'yi görevinden almış. Eski dağ kavukları da bunu görünce ondan uzaklaşmış, hatta sürgüne gönderilmesi kararlaştırılmış. Derdine çare bulmak için Roma'ya gitmiş ama kimse onu dinlememiş. Evine geri dönmesini söylemişler. Evine geldiğinde oğlunu serseri gençlerle eğlenirken bulmuş. Kilikya'da Yuli'nin öldüğü, oğlunun da bunu kutladığı söylentisi dolaşıyormuş. Yuli bunları duyunca çileden çıkmış ve oğlunu dövmüş. Oğlu babasının yumruklarıyla bayılmış. Yuli olaydan sonra karısının odasına çıkmış. Odada dolaşırken bir İncil bulmuş, açıp okumaya başlamış. Ey sıkıntı çeken insanlar, yanıma gelin. Derdinizin ilacı bendedir. Benim sözlerimi dinleyin. Hayatı benden öğrenin. Benim kalbim yumuşak olduğu için sözlerim de yumuşaktır. Benim yüküm hafiftir. Huzura ermek isteyen yanıma gelmelidir. Yuli bu satırları okuduktan sonra doğru. O çoktandır beni çağırıyor. Fakat ben ona inanmıyor, boyun eğmiyorum. Kötüydüm, yüküm ağırdı diye düşünmüş. İncil'i dizlerinin üstüne koyup oturmuş, Pamfili ile konuşmalarını hatırlamış, söylediklerini uzun uzun düşünmüş, sonra kalkıp oğlunun yanına gitmiş. Oğlunu ayakta gördüğünde dayağın ona pek zarar vermediğini anlayıp için için sevinmiş. Ardından bir tek kelime bile etmeden sokağa fırlamış. Hristiyan köyüne doğru yürümeye başlamış. Bütün gün yürümüş, gece dinlenmek, geceyi geçirmek için bir köylünün evine girmiş. Girdiği odada bir adam yatıyormuş. Yuli'nin ayak sesini duyup kalkan adam doktormuş. Yuli onu görür görmez. Hayır, artık beni düşüncemden vazgeçiremeyeceksin. Üçüncü kezdir oraya gitmek istiyorum, benim huzurum orada biliyorum diye haykırmış. Doktor nerede diye sormuş. Hristiyanların yanında deyince Yuli, doktor demiş ki, doğru belki huzur bulabilirsin ama henüz görevlerini yerine getirmedin ki, sen acılar sonunda çabuk yıkılıyor, hemen yılıyorsun. İnsanı olgunlaştıran felaket ateşidir. Sen demircinin ocağından geçtin. Asıl şimdi gereklisin ama kaçıyorsun. Şimdi hem insanları hem kendini denemenin zamanı, gerçek bilgeliği elde ettin. Onu vatan uğrunda kullanmalısın. İnsanları, tutkuları, hayatın şartlarını yakından bilenler tecrübelerini toplum uğrunda kullanmaz da huzur arama peşinde koşarlarsa bu işin sonu nereye varır? Sen bu olgunluğu ve bilgeliği toplum içinde kazandığın yine ona vermelisin. Bende hiç bilgelik yok. Ben aldanışlar içinde yüzüyorum. Su ne kadar bayatlarsa bayatlasın şarap olmaz. Benim aldanışlarım da bilgelik olmuş değil. Yuli bu sözleri söyledikten sonra evden çıkıp gitmiş. Hiç dinlenmeden yoluna devam etmiş. Ertesi gün akşamı da Hristiyanların yanına varmış. Orada Pamfili'nin dostu olduğunu bilmedikleri halde onu sevinçle karşılamışlar. Sonra Pamfili dostunu görmüş ve sevinerek koşup gelmiş, kucaklaşmışlar ve Yuli, işte geldim, söyle ne iş yapayım demiş. Pamfili İşten yana tasalanma benimle gel demiş ve onu gelip geçenlerin konakladığı bir eve götürmüş, bir yatak göstererek. Bizim hayatımızı yakından görünce nasıl hizmet edeceğini anlayacaksın. Şimdi boş zamanını değerlendirebileceğin bir iş göstereyim sana. Şu an bağ bozum zamanı. Yarın git onlara yardım et. Yerinin neresi olduğunu kendin gör, anlayacaksın demiş. Ertesi sabah yola bağa gitmiş. Önüne gelen ilk bağ henüz gençmiş. Üzümler dallarını kırıyormuş. Gençler salkımları topluyormuş. Bütün yerler tutulmuş. Yuli her tarafı dolaşmasına rağmen yer bulamamış. İleriye doğru yürüdüğünde biraz daha yaşlı bir bağ görmüş. Oradaki üzümler azmış ama Yuli için orada da yapacak iş yokmuş. Herkes ikişer ikişer çalışıyormuş. Ona yer kalmamış. Biraz daha ilerlemiş ve tamamen yaşlanmış bir bağ görmüş. Bağda kimse yokmuş. Çubuklar kurumak üzereymiş. Yuli bu bağda hiç üzüm olmadığını düşünmüş. Kendi kendine tıpkı benim hayatım gibi ilk çağrıldığımda gelseydim hayatım birinci bağın üzümleri gibi olurdu. İkinci çağrılışımda gelseydim ikinci bağın üzümleri gibi olurdu. Şimdi ise hayatım tıpkı bu lüzumsuz, yaşlanmış ancak odun olabilecek bağ gibi demiş. Yuli yaptığı şeylerden boşu boşuna geçirdiği hayatının sonunda kendini bekleyen cezadan korkmuş. Bir işe yaramıyorum artık diye geçirmiş aklından, yerinden kalkamamış, bir daha asla geri gelmeyecek bir şeyi kaybettiği için ağlamaya başlamış. O an birden bir yaşlının sesini duymuş. Çalış kardeş, çalış. Yuli etrafına bakındığında yılların belini büktüğü, nur yüzlü, ayaklarını zor sürüyen bir yaşlı görmüş. Bir bağ kütüğünün önünde durmuş, üstünde kalan tek tük tatlı taneleri topluyormuş. Yuli ona yaklaştığında ihtiyar yine, çalış kardeş çalış, çalışmak insana zevk verir demiş. Tek tük kalmış taneleri nasıl bulup toplayacağını göstermiş Yuli'ye. O da gidip birkaç tane bulmuş ve atmış ihtiyarın sepetine. İhtiyar demiş ki, bak, bu tanelerin öbürlerinden farkı var mı? İsa aydınlık var oldukça aydınlıkta dolaşın der. Şüphesiz İsa'nın yolunda giden sonsuz mutluluğa kavuşur. Allah İsa'yı insanları yargılamak için değil, kurtarmak için göndermiştir. Ona uyan yargılanmaz, ona uymayansa zaten yargılanmıştır. Zira Allah'ın peygamberine inanmayan cezayı hak etmiş demektir. Allah dünyaya aydınlık indirmiş ama insanlar kötü işlerle meşgul oldukları için karanlığı aydınlıktan daha çok sevmişlerdir. Kötü yaşayanlar kötülükleri ortaya çıkmasın diye aydınlığa doğru yürümezler. Hak yolda gidenlerse yaptıkları işler apaçık görünsün diye sürekli aydınlığa koşarlar. Çünkü bu işleri Allah için işlemişlerdir. Tasalanma oğlum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz onun birer neferiyiz. Yoksa yalnızca kendinin mi ona hizmet ettiğini sanıyorsun? Allah'ın yardımı olmadıkça var gücünle çalışsan bile hiçbir şey yapamazsın. Onun ülkesini mamur edemezsin. Ne kadar çalışırsan çalış, senin yaptıkların Allah'ın yaptıkları yanında bir nokta bile değildir. Çünkü Allah için bir son yoktur. Allah sana şah damarından daha yakındır. Onun yanına git. Onun elçisi değil de kulu ol. Çünkü ancak o zaman Allah'a ulaşmış olursun. Allah katında büyük küçük yoktur. Yalnızca doğru ve eğri vardır. Doğru yolda yürürsen Allah'a ulaşırsın. Bu yolda attığın adımın küçük veya büyük olması bir şey değiştirmez. Çünkü Allah içindir. Unutma ki cennette iyi kullar için ne kadar nimet varsa tövbekar kullar için de o kadar nimet vardır. Geçmişte yapmış olduğun her şey sana hatalı olduğunu göstermiş, sen de tövbe etmişsin. Tövbe ettiğine göre doğru yolu bulmuşsun demektir. O yolda Allah'la birlikte yürü. Geçmişi, küçüğü, büyüğü düşünme. Allah katında herkes eşittir. Bir tek Allah vardır ve bir tek hayat. Bu konuşmalardan sonra Yuli'nin içi rahatlamış, gücü yettiği kadar kardeşleri için çalışmaya başlamış. Bu şekilde 20 yıl mutlu bir hayat sürmüş, bedeni öldüğünde dünyadan nasıl göçüp gittiğini fark etmemiş bile. Kitabın sonu.